A9 ekranlarından merhabalar sayın izleyicilerimiz. Dilan Hanım'la birlikte Hayata Dair programımızda bugünkü konuğumuz Sayın Cüneyt Baksoy. Efendim hoş geldiniz.
Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, Cüneyt Bey ekonomist, yatırım uzmanı ve stratejist. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümü. Siz devam etseniz oradan, hangi hocalarla beraber oldunuz, okul ne zamandı?
Şimdi
sonraki özel sektördü herhalde değil mi sonra?
Tabii bizde özel sektör tecrübesi de var. Finans piyasasına girmeden önce kendi aile şirketimizde ve akraba şirketlerinde. Üniversite hayatımız tabii bizim ya politize olmuş bir süreçte geçti. YÖK çok aktifti o zaman. Şimdiki gibi demokratik bir YÖK. Nispeten görece demokratik diyelim. YÖK ortamı yoktu, daha farklıydı ama biz tatlı kaçamaklarla, hocalarla, rahmetli Toktamış Ateş özellikle, Esat Çam hocamız bölüm başkanıydı. Onlarla güzel sohbetler içerisinde Önder Arı, beni Allah rahmet eylesin. O tip hocalarla, güzel sohbetlerle kaçamaklar yapıp onlardan daha fazla bilgiyi kendi içimize çekebildik. Şunu gördük, yani o günden bugüne Türkiye'nin bir yerlere gelmesi için her bir bireyin kendi gelişiminde kendine bir katma değer katması, bir ve birden fazla konuda uzmanlık arayışına ve iddiasına girmesi hem bireyi zenginleştiriyor, neçede bu toplumda bireylerden oluştuğuna göre ne kadar çok birey bu arayış içine girerse o toplumda o kadar çok ileri gitme potansiyeli taşıyabileceğini gördük. Zaten insanlar birbirini anlayabilmesi için önce kendini anlaması lazım. Yani Yunus Emre'nin dediği gibi kendini bil kendini, kendini bilmezsen nice olur halin dediğindeki o anlam gibi. İnsan kendini tanıdıkça, kendi içindeki yolculuğu tamamladıkça toplum içinde de yerini bulabiliyor ve bir yerlere doğru gidiyor. Biz o arayış içerisinde önce aile şirketimizde babamıza hizmet noktasında görev yaptık. Uzun süre inşaat şirketimiz vardı. İnşaat sektöründe faaliyet gösteren, orada finansman uzmanlığı alanında ilerledik. Daha sonra babamızı erken yaşta kaybettik. O kaybedişten sonra bizim akraba şirketleri içerisine geçtik. Daha sonra yolumuza kendi kanatlarımızla devam edelim dedik ve finansman noktasında Kapalı Çarşı tarafında uzun süre çalıştık. Çeşitli firmalarda ama en büyük öğretmenimizi Cihan Bektaş ustamız, ki bu işin duayeni de, ki Türkiye'de borsa ve sermaye piyasasının kurulmasında rahmetli Muharrem Kaslı ile birlikte belki de ismi bilinmeyen ama en çok hizmeti veren, bilen bilir de hani en azından piyasanın içindeki herkes bilir ama genel halk bilinmesi anlamında çok büyük hizmetleri olan bir ustanın yanında bulunma fırsatı elde ettik. Devamında Finans Trend ile yollarımız kesişti. Orada bu işin medya ve basın tarafında strateji üretme, bunu paylaşma işine giriştik. Orada 5-6 sene öncesine dayanan bir başlangıçla televizyon dünyası içinde görüşlerimizi paylaşma noktasına geldik. XCNBC televizyonu, arkasından Bloomberg ve şu an toplamda ekonomi yayını yapan 8-9, yani ekonomi ara ara ekonomi veren 8-9 kanalla iletişim içindeyiz.
Bu günlerde size çok iş düşüyor. Ben öyle görüyorum ekranlarda. Öyle. Yani euro ve dolar arttıkça, piyasalarda hareketlenme oldukça sürekli ekonomide bir hareketlenme var. Tabii size yansıyor, yorumlarınıza yansıyor. Bu arada ben size biraz vakitte tanıyorum. Lütfen buyurun. Biz sohbetimiz rahat olduğu için. Çayınız, suyunuz.
Yok, o misafirperverliğiniz için teşekkür ederim. Daha girişten itibaren. ben açıkçası Serap Hanım'la ilk röportaj yaptığımda uzaktan devamlı hem A9'daki çalışmaları, paylaşımları izliyorduk zaman zaman. Adnan Bey'i çok uzun süredir bireysel olarak tanımasak da Türkiye'ye yapmaya çalıştığı katkılardan, emeklerinden izliyoruz. Duruşunu, mücadelesini takip ediyoruz. Gene bu çalışmaların içinde Bakırköy'de olduğumuzdan ötürü ortak dostlarımız bu hizmetin içerisinde, bu paylaşım içerisinde olan dostlarımızdan edindiğimiz ilkeler. Açıkçası buraya gelirken de mutlu geldim, heyecanlı geldim.
Hoş geldiniz, güzel gördük.
Yani mevcut kanallarda biz klasik yayınlarda sadece ekonomi konuşuruz. Ben buraya da ekonomi konuşacağız diye geldim ama buradaki ortam bir anda tabii. Biz hayatımızdan sizse hemen beni başlattınız.
Programın adı öyle, hayata dair. Yani sizin yüzünüzdeki ışık, yani iş dünyanızı yansıttığı için biz güzel gördük sizi. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gönlünüze sağlık, ağzınıza sağlık. Yani Türkiye benim gördüğüm, ben Avrupa'ya da gittim bu sene, geçen sene özellikle. Hem gözlemledim, Yunanistan'a gittim, İspanya'ya gittim. Avrupa'da ekonomik olarak en zor ülkeler arasında. Yunanistan'da işsizlik, işte toplu gösteriler. İspanya'da yani aslında çok kabiliyetli, çok özel çalışmaları var İspanya'da ama...
%25 işsizlik var.
%25 işsizlik var. Türkiye, o Avrupa'daki meşhur 2007'de başlayan krizden daha mı az etkilendi Avrupa'ya göre? Yani Türkiye daha iyi gibi Avrupa'dan.
Şimdi bir şansımız var. Şanssızlığımızın şans olması durumu. 2001 krizi Türkiye için belki o günleri yaşayanlar için boş olmayan hatıralarla dolu. O dönemde konsolide olan firmalar, yani anladığımız tabiriyle batmak zorunda olan firmalar, batan bankalar vesaire, çekilen bir takım sıkıntılar, ödenen maliyetler. Ama o maliyetlerin, o dönemdeki o hasarın Türkiye'ye uzun vadede çok büyük faydaları oldu. Çünkü Sayın Kemal Derviş'in gelmesiyle birlikte özellikle çok ciddi adımlar atıldı. Bir kere Merkez Bankası, ileride konuşacağız muhtemelen, bağımsız hale getirildi. Bu önemli bir eksiklikti. Siyasetin tekelinden çıkarılan bir Merkez Bankası, yani dünya normlarında çalışan, kendi politikasını üreten, bunu yaparken bağımsız olarak üretebilen, ekonominin kurallarına göre işleyen, siyasetten uzak duran bir Merkez Bankası. Devamında zarar eden bir takım siyasi sebeplerle veya yönetim sebepleriyle zarar eden kamu bankaları rehabilite edildi, bazıları kapatıldı. Ayakta kalan Vakıfbank, Ziraat Bank, Halk Bankası gibi bankalar güçlendirildi. Diğer özel sektördeki sıkıntı çeken bankalar rehabilitasyondan geçirildi. Güçlü olanlar piyasada BBDK ve TMSF'nin çok ciddi çalışmaları sonucu daha kuvvetli hale getirildi. Yani kuvvetli bir bankacılık sistemi. Çünkü bir ülkenin ileriye gitmesi için iki ana unsur var. Sermaye ve üretim. Bizim en büyük eksiğimiz hep sermaye oldu. Çünkü tasarruf eğilimimiz az, milli gelirimiz noktasında, reel gelirimizin yeterli düzeyde artmaması, nüfusa göre dağıtılan milli gelirin yeterli nitelikte olmaması, tasarruf eksiğini doğurması bizde bir sermaye yetersizliği problemi getiriyordu. Ama sermayenin en azından kendi sermayemizi üretene kadar yabancı ülkelerden veya güçlü ellerden Türkiye'ye sermaye akışını sağlamak için gereken güçlü bankacılık o dönemde kuruldu. Bu çok önemli bir şanstı. Devamında üretim noktasında sanayiciye o kredilerin bankalar yoluyla ulaşması daha sağlıklı bir yapı içerisine getirildi. Bir dizi kararlar, tabii biz bu süreci aslında rahmetli Özal'a kadar uzatabiliriz. O dönemde de alınan çok önemli kararlar var. 24 Ocak kararları, işte Türk parasının konvertibilite edilmesi vesaire. Hepsi bir süreç. Yani herkes neticede bu ülkeye bir tuğla koydu. Ama 2001 noktasında iflas eder bu ülke denilen bu ülkenin ne kadar aslında potansiyelli olduğunu gösterecek ortam Sayın Kemal Derviş'in politikalarıyla başlatıldı. Mevcut hükümette de Sayın Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanımız, ki benim için özel bir yeri vardır. Hani burada söylemekten de çekinmiyorum.
Elbette.
Sayın Ali Babacan'ın gerçekten çok özverili, gayretli bir akademisyen tadında çalışmalarıyla güçlenerek ve o dönemin gene Merkez Bankası Sayın Durmuş. Önemli bir merkez bankacılığı ki 2008 krizini de atlattı Türkiye. Hem de güçlenerek atlattı.
Evet. Ve biraz bu, daha önce gidersek sözünüzü böldüm pardon. Ama rahmetli Başbakanımız Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ı da anmadan geçemeyeceğim burada.
Yani tabii onun sanayi hamlesi, onun düşünceleri.
Profesör Osman Altuğ ile birlikte orada bir atılım olmuştu hakikaten. Tabii sonra siyasiten duruşlar vesaire oldu ama dediğiniz aşamalarda hakikaten o da.
Şimdi tabii dediğinizde haklısınız. Sayın Erbakan'ı biz bütün gün konuşsak buraya sığmaz. Yani onun tabii evet. Vizyonu, görüşleri, duruşu farklı. Görüşleri, milli sanayi vurgusu. Her ne kadar Türk halkı ne kadar anladı, ne kadar anlamadı. Çünkü bir şey çok karıştırılıyor Türkiye'de. Yani okuma yazma bilmekle okur yazarlık arasındaki fark maalesef henüz ayrılamadı. Bizim problemimiz de bu. Okuma yazmayı bilmek maalesef okur yazarlığı getirmiyor. Ve biz Türk halkı olarak en büyük handikapımız da bu. Çok çabuk hüküm veriyoruz. Tanımadan, bilmeden, anlamadan. Bunu her kesim yaşıyor. Çünkü adalet bir gün herkese lazım. Yani biz bunu hep unutuyoruz. Ve kolaycılık geliyor. Kendi eksiklerimizi örtmek için başkalarını eleştirmek. Bu anlamda yapıcı olmak, kendini geliştirmek, bir yerlere gelmek noktasında evet Türkiye'ye önemli hizmetleri olmuştur. Yani bugün Türkiye gibi böylesi bir jeopolitik düzende ayakta kalma çabası içinde olan bir ülkenin bütün başbakanlarını aslında anmak lazım. Hataları ayrı, insandır ama doğruları da var. Hani siz o başlığı açtınız diye söylüyorum, sadece Erbakan değil. Sayın Ecevit'in de Allah rahmet eylesin hizmetleri vardır bu ülkeye. Sayın Özal'ın önemli hizmetleri vardır. Sayın Adnan Menderes'in başlattığı önemli reformlar vardır. Yani Türkiye'ye yeni bir çığır, yeni bir bakış, tekrar manevi değerlerle harmanlanma. Yani baktığınız zaman kendi politikamızı oluşturana kadarki süreçte Batı'nın doğru normlarını alıp kendi geleneklerimizle harmanlama noktasında ciddi çalışmalar var. Ama eksiklerimiz de var. Netice itibariyle o 2001 krizi dediğimiz olay Türkiye'nin şansı oldu ve biz pozitif ayrışarak iki de kredi notunu alarak bugünlere geldik. Ki IMF çıpası uzun süre hükümet tarafından kullanıldı. Bizim bugün IMF'e borcumuz yok.
Bu nasıl oldu?
Bu çok basit gibi söyleniyor.
Şaşırtıcı bir şey değil mi? Yani biz çocukluğumuzdan beri sürekli IMF borcuyla yaşadık, büyüdük bir anda.
Şimdi borç yer değiştirdi diyelim aslında. Yani bu bileşik kaplar gibi bir taraftan bir tarafa akış. Bizim IMF'e borcumuz yok ama özel sektör kamu borcunu topladığın zaman 300 milyar dolar civarının üzerinde bir rakamla bir borcumuz hala var. Ama IMF kurumunun ana hedefi zorda olan, bugün Yunanistan'ın IMF pazarlıklarını bir düşünün. Önünüze getirirler matbu bir evrak. Sanki bir Montreux anlaşması gibi. Şu şu şunu yapacaksın, bu bunu yapmayacaksın. Yoksa kredi yok. Biz en azından Türkiye olarak bu dayatmacı politikalardan uzaklaştık. Korunduk. Bugün IMF ve borcumuzun olmamasının en büyük esprisi bu. Biz herhangi bir imzaya yani bir şarta gerek kalmaksızın sermaye bulabiliyoruz hala. Ha bugün yaşanan olayı birazdan anlatırız, değiniriz beraberce. Fakat en azından gelinen noktadaki kazanımlarımıza önce bir bakmak lazım. Bardağın dolu tarafına bakmak lazım. Yani Türkiye bugün bankaları toksik varlık içermiyor. Evet, bir sene içinde döndürmesi gereken para ciddi bir miktarda sendikasyon kredisi vesaire yoluyla borçlanmış bankalarımız. Evet, kredi açmışlar. Bu kredilerin kalitesi tartışılabilir. Ama en azından toksik varlık dediğimiz yani olmayan herhangi bir teminat özelliğini kaybetmiş bildiğimiz kağıt pozisyona düşmüş tahvil veya varlık henüz barındırmıyorlar. Ve sermaye yeterlik oranları Avrupa'nın Maastricht kriterleri bakıldığında en az 18-20 ülkenin ötesinde. Bu önemli bir gelişme. Ayrıca biz gayri safi milli hasılaya borcumuzu oranladığımızda %80'lerden %35'lere getirmişiz. Yani kamu maliyemizi de güçlendirmişiz. Evet. Dolayısıyla hala bugün şu ortamda dahi ben bir ekonomist olarak şunu söyleyebiliyorum. Tamam, kırılganlıklarınız var, sıkıntılar var, stresler var, çözülmesi gerekenler var ama iki tane ana temel argümanımız var. Güçlü kamu maliyemiz hala yerinde. Bu devlet bu borcu en az 2-3 sene daha rol eder, çevirir, problem yaşamaz. En fazla biraz maliyetlenir ama ülke olarak yıkılmaz. İki, güçlü bir bankacılık sistemimiz hala var. Problemi yok mu? Var. Bana problemsiz ülke gösterin. Bugün FED olmayan parayı basmış. Subprime mortgage krizinden sonra finansal sistemin çökmesini engellemek, kurumların birbirine güven bunalımını ortadan kaldırmak, kapitalizmin çökmesini ve bütün dünyanın kaosa gitmesini engellemek için sermayesini 800 milyon dolardan 4 trilyon dolara taşımış. Yok böyle bir para. Olmayan parayı basmış. Evet. Ha, bu parayı nasıl basmış? Tabii orada başka şeyler devreye giriyor. Amerika'nın para basma kabiliyetinin dayandığı güçler devreye giriyor. O ayrı bir konu. Ama neticede Fed'in yaptığı parasal genişleme, QE1, QE2, QE3 sayesinde kapitalizm ayakta kalıp dönüşüm şansı yakalarken, Avrupa kendi sorunları içerisinde bir zaman yakalarken, Türkiye gelişen piyasalar içinde en pozitif ayrışan ülke konumuna gelmiş. Ha, şimdi her yemeğin bir faturası var. Bugün bir restoranta gidersiniz. İşte sizin çok güzel bir ortamınız. Ben şu an burada kendimi hani birinci sınıf kalitede bir restoran tadında görüyorum. Ben buraya bir misafir değil de bir hizmet alan biri olarak gelseydim muhtemelen çıkışta bir fatura gelecekti. Bu güzel sunumda. Ama ben neyse ki misafirim. Neticede Türkiye bu büyümeyi yaparken o büyümeden doğan faturayla şu an karşı karşıya. Ama ödenmeyecek bir fatura değil. Yalnız şunu yapmamız lazım, onun adımları da atıldı. Cari açık dediğimiz olgu bizim büyümemizi tüketime dayalı olarak kurguladığımız bir sistemden kaynaklandı. Sadece enerji bağımlılığımızdan değil. Bugün onu değiştirmek için yapısal reformlar yapma şansımız var. Ve bir şansımız daha vardı bu olaylar devreye girmeseydi. İki kredi derecelendirme kuruluşundan yatırım yapılabilir seviyede not almak demek şu demek. Siz o sıcak para dediğiniz paranın önemli bir miktarının soğumasını sağlıyorsunuz. İçeride daha uzun vadede kalmasını sağlıyorsunuz. Artı Türkiye'ye giremeyen, sırf yatırım yapılabilir seviyede olmadığı için girmek isteyip giremeyen fonların kapısını açıyorsunuz. Uzun vadeli sigorta fonları, uzun vadeli risk sermayesi fonları, stratejik ortaklık arayan dolaylı fonlar tam Türkiye'ye girme noktasındayken o reel faizin Sayın Başbakan'ın tabiriyle gerçekten belinin kırılacağı, Türkiye'nin çok ucuza maliyetle para bulacağı bir döneme geçiş sağlarken o yapısal reformları desteklemek adına o 150-160 milyar liraya gelmiş ihracatımızı belki 2023 vizyonu içinde 250-300 milyar dolarlara taşıyıp ithalata bağımlılığımızı azaltma noktasındayken işte şu an içinde bulunduğumuz ortam. Ama dediğim gibi ben arada size de soru için şans bırakayım. Aldık mı biz bırakmıyoruz.
Rica ederim, estağfurullah. Ben şey yapacağım, Dilem Hanım araya girsin diye bekliyorum. Çünkü
yani ben böyle bana bırakmayın.
Siz anlattıkça benim aklıma çok şey geliyor. Ama mutlaka sizin de aklınızda vardır bir şeyler. Yani, önce oradan başlayalım.
Ama istersen. Türkiye'mizin şansı hala var. Moralleri bozmamak lazım. yani özellikle ben sosyal medyadan da izlediğimde, sizin yayınları da izlediğimde o barış ve kardeşlik ortamını eğer bir an önce aynı gemide olduğumuzu, aynı vatana sahip olduğumuzu şuuruna vararak geliştirebilirsek Türkiye'nin şansı hala çok büyük.
Şimdi bu en son değindiğinize benzer bir konuya değinmek istiyorum ben. Sadece Türkiye değil, Türkiye'nin dışına da bakınca, bu yakın 10 seneye bakınca ülkeler arasındaki krizler oldu. Arap Baharı'nda birçok problemler yaşandı. Şimdi bir bakıyoruz, ülkede kargaşa varsa ekonomisi bozuluyor. Sosyolojik yönden mutlaka buna rastlıyoruz istatistiksel olarak baktığımızda. Bunu teknik olarak ekonomik yönden nasıl açıklayabiliriz?
Şimdi MENA bölgesi dediğimiz olgu biraz farklı da bakmak lazım. Şimdi bu bölge demokratikleşme noktasında sorunu olan bir bölge. Daha çok Osmanlı özellikle çekildikten sonra o bölgeden. Evet. Orta Doğu ve MENA diye bölgeden, Afrika dahil, Kuzey Afrika dahil bölgeden Osmanlı çekildikten sonra kurulan düzen genelde teokratik, tek lider yönetimi vesaire. Demokratik olmayan düzenler.
Evet.
Bu düzenlerin bir şekilde demokratikleşmeye geçmesi ve acıdır ki bu demokratik olmayan düzenler maalesef sermayenin batılılar tarafından yönetildiği bir düzeni de getiriyor. Bugün Libya'ya baktığınız zaman Libya'nın petrolüne İtalya çok uzun süre vadeyle sahip olmuş durumda. Daha önce yaptığı girişimlerle. Bugün birçok Avrupa ülkesi, Fransa, başka bölgeler, Cezayir vesaire. Yani arka bahçeleri gibi kullanıp oradaki imkanları kendi ülkeleri lehine, kendi insanları lehine kullanırken oradaki insanların gelir dağılımından faydalanma efekti doğuyor.
Evet,
bunun bir şekilde zaten harekete geçmesi şarttı. Ama bu harekete geçmenin zamanlaması ve birbirini izlemesi ilginçti. O da Amerika'nın bir büyük Orta Doğu projesi var. Çok kritik bir proje ve önemli bir proje. Büyük Orta Doğu projesi şu demek. Farkındaysanız bu bölge enerji kaynakları. Suudi Arabistan'a kadar uzanıyor. Hatta onun devamında eski Çin yolunu da katarsak Çin'e kadar uzanan bölgede Amerika hakim olmak istiyor. İsrail'le birlikte. Çok net. Bu hakimiyeti kurgularken en kolay yolu işte Sayın Hocam'ın dediği gibi devletleri kendine bağlı. Hani demokrasi bir kılıftır baktığınız zaman. Kendine bağlı bir şekilde kurgulatarak veya kurgulayarak o Büyük Orta Doğu projesinde taşları yerine oturması. Bu başka bir şeye daha yarayacak. Ekonominin tıkandığı noktada en büyük problem ne bugün? Amerika büyüyemiyor. Avrupa büyüyemiyor.
Yaşlı nüfus. Zaten bir zorluk yaşadı Amerika.
Artı tüketimle doymuş bir toplum belli noktada. E kim tüketecek? İşte burada tüketimi aç bir dolu insan var. Önemli bir nüfus var. Orada Afrika'yı da saymıyorum. Daha Afrika var. MENA bölgesi, Orta Doğu. Buraya kadar, Hindistan'a kadar uzandığımız zaman ciddi sayıda insanın tüketebileceği bir ortam var. Ama tüketemiyorlar. Niye? Sistemin içinde değiller. O zaman bunları sistemin içine katmak gerekiyor. Biraz şey tabir olacak ama tüketim tarlaları gibi düşünün bu ülkeleri bir anlamda. Kendi sanayi fazlalarını, kendi teknolojilerini bu ülkelerdeki tüketime açarak, bu insanların tüketmesini sağlayarak hem kapitalizm dönüşüm, biraz içine sosyal devlet olgusu da katıyorsunuz. Hem kapitalizm dönüşüyor, hem de sermaye bütün dünyaya yayılarak ulus devlet kimliğinden dünyayı başka bir dünya düzenine, yeni dünya düzenine doğru götürüyor. Bu yeni dünya düzeni diye adlandırdığımız temel argümanın en önemli kriteri Büyük Orta Doğu projesidir. Ve Türkiye bunda çok kilit bir ülke.
Evet.
Örnek bir ülke.
Profesör Doktor Mahir Kaynak, hem ekonomi profesörü olarak da bir stratejik analist aynı zamanda. Yani onun görüşlerine katılıyor musunuz o anlamda? Yani ulus devlet ve global sermaye çarpışması dünyadaki bir anlamda o izlenen politikaların bu ikisi arasında.
Şimdi çarpışma neye göre? Çarpışma görece bir kavram. Neticede siz insansanız üretmek ve tüketmek zorundasınız. Bunun çığırından çıkma dönemleri hariç, kriz dönemleri veya dünyayı savaşa Allah korusun 29-30 buhranı, arkasından Avrupa'ya sıçraması, işin çözülmemesi, durgunluğun bitmemesi, Amerika'daki silah sanayi sektörünün etkinleşerek dünyanın İkinci Dünya Savaşı'nı yaşaması.
Bir de silah sanayi sektörü dediniz, milyar dolarlar harcanıyor onların.
Kesinlikle.
Fakat bakıyoruz Afrika'ya hala koloni olarak kullanılan birçok insan var.
Ben Amerika'yı söyleyeyim, 640 milyar dolar evet. Silahlanmaya harcanıyor.
Şimdi böyle bir şeyde her zaman onların yedek planında, onların dediğim, yani burada suçlamak için söylemiyorum, bir şey yani bir teamülü kabul etmek lazım. Şurada şu yayının bile bir maliyeti var.
Tabii.
Bakın elektrik harcıyoruz.
Evet.
Bir enerji harcıyoruz. Burada emek harcayan insanlar var. Hep beraber buluşuyoruz, bir şeyi üretirken, paylaşırken dahi bir maliyet hesabı var. Şimdi en temel noktada bu maliyet hesabını göz ardı edemezsiniz. O zaman çelişki nerede? Çelişki ulus devlet dediğimiz olgu bir takım küresel hedeflere ters düşüyorsa sorun başlıyor. Ama aynı paralelde siz yönlendirebiliyorsanız ülke menfaatlerinizde küresel gelişimdeki o gidişatı sorun yok. Ama siz sorun yaşıyorsanız o zaman problem. İşte Çin'in yaşadığı durum. Bugün Amerika diyor ki Çin'e sen 10-15 sene çok ucuz iş gücüyle dünyanın bütün rekabet gücünü kırdın. Evet. Üretim üssü oldun. Neredeyse dünyanın toplam üretiminin %50'sinden fazlasını tek başına ürettin. Know-how'dan bahsetmiyorum yani teknolojik durum farklı. Amerika sermayesi genelde veya Avrupa sermayesidir belki ama artık büyümek istiyorsan dünyadan çalma. 1 milyar küsur insanın var. Kendi insanını zenginleştir. Bugün Amerika'nın dayatmasıdır bu.
Tabii, olan da budur. Çok zarar verdi.
İşte küresel sistemde sen o insanları, o fakirliği, 50 dolar, 100 dolara çalışmayı standart noktada bir 1000 dolara, dünya ortalamasında 500 dolar, 1000 dolara yaklaştırabilirsen zaten dünya kendinden büyümeye devam ederken o ulus devlet bir anlamda kendini başka bir küreselleşmenin içinde buluyor ama bu geçiş insanları rahatsız etmiyor. Çünkü gelişim devam ediyor. Problem sizin kendi geleneklerinizi koruyup koruyamadığınızda saklı.
Şunun için zikrettim. Global sermaye.
Bilmiyorum anlatabildim mi?
Evet. Sayın Başbakan faiz lobisi diye zikrediyor ya. Yani bunu açmanızı istediğim için bu global sermaye kastettiği faiz lobisi bu mudur? Ve onların şeyleri nedir? Yani Türkiye üstündeki düşüncelere veya küresel anlamda yapmak istedikleri ekonomik sistemle bizim ülkemizin sıkıştığı yön nedir?
En basit ben size şunu söyleyeyim. Bugün faizi sevmeyen Batı, pardon Arap dünyası, özellikle petrol zengin ülkeler ne yapıyorlar? Gidiyorlar Amerikan şirketlerine yatırım yapıyorlar. Amerikan tahvili alıyorlar. Amerikan doları alıyorlar. Dünyada dolaşan paranın %60-65'i Amerikan doları. Rezerv para.
Evet.
%30 civarı bir %25-30 gibi bir eurodan bahsedebiliyoruz. The others, diğerleri de işte diğer bütün para birimleri. Şimdi böyle bir ortamda götürüyor faiz istemeyen bir kesim parasını götürüyor Amerika'ya. O Amerika'dan dünyaya yayılırken faiz yoluyla yayılıyor. Şimdi o buna faiz demiyor, ben yatırım yaptım diyor. Ama orada biriken para dünyaya başka türlü yayılıyor. Şimdi bu gidiş, bu dönüşümü görmek lazım. Sayın Başbakan hassasiyetinde haklı olduğu noktalar var. Koordineli bir şekilde bir devletin üzerine doğru bir baskı oluşuyorsa, yani en basit mantığıyla spekülatif atak, onu ayırmak lazım. Sanıyorum orada Sayın Başbakan kendi halkına ve tabanına seslenirken spekülatif atak yapan veya Türkiye'nin gayri menfaatine, menfaati olmayan ve Türkiye'yi zora düşürecek parasal ataklardan bahsediyor. Ama yoksa faiz lobisi dünyanın zaten bütün hesabı faiz üzerine. Şunu ayırmak lazım. Sayın Başbakan'ın bence demek istediği orada kavram faiz olgusu değil. Lobi diye tarif ettiği Türkiye'nin aleyhine çalışan spekülatif atak yapan kurum veya kuruluşlar. Ha kimdir bunlar? O Sayın Başbakan'ın bilgisindedir. Ben bir piyasa yorumcusu olarak bu konuda yorum yapamam. Neticede benim sınırlarımı aşar. Çünkü ben de bugün bir menkul kıymetlerde bir strateji uzmanı olarak görev yapıyorum. Ve konuşurken yalnız hep şunu söylüyorum. Türkiye'nin menfaatleri neyse o. Ben bugün Merkez Bankası'na bir şey söylerken, yorumcu olarak, Sayın Hükümet'e bir şey söylerken, Türkiye'nin menfaatleri ne yönelik söylemlerde bulunuyorum.
Şüphesiz.
Mevcut birikimimizi, ekonomik birikimimizi hepsini bir araya getiriyoruz. Diyoruz ki bu böyle yapılırsa şu sonuç alınabilir. Ha bizimki de bir varsayımdır. Ama neticede ekonominin kuralları bellidir. Belli kuralları uygularsanız belli sonuçlara ulaşırsınız.
Bazen sosyal olaylar o dengeyi bozabiliyor değil mi? Yani
işte MENA bölgesinde hanımefendinin de
Türkiye'nin içinde de
sorduğu nokta işte Türkiye'de uzanan uzantı. Şimdi o olayları çok iyi okumak lazım.
Gezi olayları.
Gezi olayları. İlk 3 günü ve sonraki süreci bir kere birbirinden ayırmak lazım gibi geliyor bana. Çünkü ilk 3 günü, 3-4 gün neyse, ilk günler diyelim. O olaylarda etkin olan insanlar hakikaten Türkiye'nin bütün mozaiğini yansıtıyordu. Ve bir tepki için oradaydılar. Konu sanıyorum Taksim'deki 30-40 tane ağaç veya oraya bir AVM'nin yapılıp yapılmaması değildi. Bir şey anlatmak istedi insanlar sayın hükümete ve hükümet yetkililerine. Bu ülkede din, dil, ırk ayırt etmeksizin Osmanlı tebaası içinde huzurla yaşamış ve devamında Türkiye Cumhuriyeti içerisinde rahmetli Atatürk'ün kurduğu düzen içerisinde bu huzurunu devam ettirmiş. Tabii ki sorunlar olacak. Dünyada sorun olmayan ülke yok. Bugün ona bakarsanız demokrasiyle övülen Amerika'nın bir Kızılderili soykırımına vereceği cevap nedir?
Onlar pek insan görmüyordu onları da o yüzden. Yani aborjinlere yapılan gibi.
Daha derine indiğimiz yani. Zaman her ülke kendi içerisinde bir şey, hikaye bulur. Buluruz yani.
Batıl inançlardan.
Yani bugün İngiliz krallığı kurulurken sanayi devriminden bahsediyoruz. Sanayi devrimi sırasında birçok İngiliz vatandaşı bedavaya çalışmıştır.
Çocukları çalıştırıyorlar.
Yani en basit yolda gayet sen de iyi bilirsin. Buna baktığımız zaman eleştirilecek yer her yerde var. Evet. Ama bizim o olaylarda toplumsal bir hareket de o. Herkesin bir bütün olduğu. Sonradan işine spekülasyon girdi, dezenformasyon girdi, saptırma girdi, hüküm verme girdi. Olayların şekli değişti ama ben yakinen izledim ve izlediğimde şunu gördüm. Türkiye büyüdü ama büyürken bir şeyi kaçırdık biz. Milli gelir rakamlarımız da büyüdü gözüküyor ama gerçekten büyüdü mü? Bugün hane halkı borçlanmasına bakıyoruz. Ciddi bir sıkıntı var. Her ne kadar Avrupa kriterleri noktasında aşağı seviyelerde olsak da lütfen Avrupa'nın sermaye toplamıyla, Avrupa'nın sermayeyi buluş şekliyle, Türkiye'nin buluş şekli arasında büyük fark var. Maliyeti anlamında da. Dolayısıyla o gezi olaylarındaki ne dönersek, yapılan yapılmayan noktası Türkiye'nin patlama noktasına geldiği bir noktaydı. Hem siz belki o niyetle yapmıyorsunuz ama insanların özel hayatına, yaşam koşullarına girift oluyorsunuz. Çünkü bugün insanlar istediği şekilde inancını da yaşayabilmeli. Bir başkası başka şuuru yaşamak istiyorsa o da Türkiye'nin koşulları içerisinde bir başkasının hakkına riayet etmek kaydı. O da yaşayabilmeli. En temel demokrasi bu değil midir?
Saygı ve barış içinde.
Barış bu değil midir? Yani biz şu an üçümüz burada otururken belki çok farklı bir dünyamız var. Görüntümüz farklı olsa da ama o dünyamız kendi içimizde, kendi dört duvarının içinde yaşarken burada aynı masada oturup Türkiye'nin menfaatini konuşabiliyoruz. Bunu birçok yerde oluşturmak mümkün. Dolayısıyla o gezi olayları dışarı mihraklıdır, içeri mihraklıdır. Sonradan belki o mihraklar devreye girmiştir. O spekülatif ortamı kullanmıştır. Belki. Ama en azından ben ilk 3-4 gün halkın orada olduğunu ve insanların yaşamdan umutlarının kesildiği noktada, borç yükünün arttığı noktada bir tepki verme ihtiyacı içinde olduğunu, o oyun o gün doğru okunsaydı belki biz gezi olaylarının ekonomi etkisini çok daha hafif atlatacaktık. Ama şunu unutmayalım. Asıl etki FED'den geldi. FED Mayıs ayında Sayın Bernanke ve Haziran ayında da resmi açıklama yaparak ilk 22 Mayıs'ta yaptı. Arkasından Haziran ayında da takvim açıldı. Ben artık parasal genişlemeden geri çekileceğim dedi. İlk gelişen piyasalara etki oradan geldi. Yani hepsini de gezi olaylarına yüklemeyelim. Dışsal faktörler var. Biz dışsal faktörleri bir miktar kendi elimizde arttırdık. Ta ki 17'sine kadar yalnız. 17'sinden sonraki süreç çok başka. Ama 17'sine kadarki süreçte Türkiye demokratikleşme paketini de öne sürmüştü. O demokratikleşme paketi içinde tüm halkı kucaklayacak bir paket olma yolunda ilerlerken Sayın Başbakan ve hükümet, onu da takdir etmek de lazım. Çünkü bir çabadır bu. Yani bir kanayan yarayı ortadan kaldırmaktır. O kadar paranın oraya gittiği terörle mücadele yerine oraya yatırım olarak gittiği bir ülke düşünsenize. 150-180 milyar dolar yatırmışız. Bugün biz Güneydoğu'yu değil Türkiye'yi ihya ederdik.
Evet, şüphesiz.
Bir Türkiye daha yapardık. Tam bu noktada Sayın Başbakan adımlar atarken ve hatırlayın hemen akabinde Avrupa'dan cevap geldi. Olumlu. Kesilen müzakereler başladı. Ha Avrupa Birliği'ne girmek iyidir, kötüdür zaten dağılıyor o başka bir şey. Ama en azından kendi demokratikleşme normlarının içinde bir adımdır. Ve tüm toplum bireylerinin katılmasıyla bu daha da kuvvetli hale getirebilirdi. Ki benim bugün bu kanala gelirken en büyük duyduğum heyecanlardan biri de odur. Çünkü burada, bu ortamda bunun faydaları anlatılıyor gördüğüm kadarıyla. Ağırlıklı olarak. Yani bu faydaları görünce insan açıkçası biz hani ilim Çin'de olsa bulun gidin misali doğru mantık neredeyse oraya gidip onu desteklemek lazım. Avrupa hepimiz gibi. Aynı çünkü gemideyiz.
Evet yani şüphesiz. Avrupa Birliği dediniz. İşte Avrupa Birliği sizce makul bir birlik mi? Yani bir birlik oluşturmak, onların zenginliklerini birleştirmek, birçok şeyi güçlendirmek birlik olunca. Yani bu makulse biz de kendi bölgemizde yani herkesi kucaklayan Avrupa Birliği gibi hatta daha ileri seviyede yeraltı kaynakları muhteşem bizim bölgemizin. Yani kim doğalgaz, dünyanın doğalgazı orada, petrolü orada, boru bizde vesaire vesaire. Yani değil mi? Herkes gıpta edip bu tarafa doğru gelmeye çalışıyorsa Pasifik'in ötesinden. Demek ki buradaki zenginlikler birleşse yani yine Avrupa Birliği gibi herkesin kendi demokratik ülkelerin içinde olduğu, kendi yönetimlerin içinde olduğu böyle bir güç birliği büyük bir ekonomik atılıma, büyük bir refaha sebep verir mi?
Şimdi o sorunuzu ikiye ayıralım. Bir Avrupa Birliği'nden kısaca bir anlatalım. Sonra Türkiye'nin öneminden bahsedelim. Avrupa ihtiyacı var mı? Avrupa Birliği belli normlar, belli değerler üzerine kurulmuş bir birlik. Tarihçesine girmeyeyim işte kömür anlaşması vesaire devamında parasal birlik. Ama onlardaki sancı şu, bugün gelinen noktada. Parasal birlik kuruldu, tek paraya geçildi ama Almanya'nın bugün en büyük eleştirisi, herkes aynı şekilde üretip, aynı şekilde tüketmediği için üretim ve tüketim farklarından sorunlar meydana geldi. Bir taraf çok tüketmiş, onlara da verilmiş al harca denmiş. İşte Yunanistan'ın durumu, İspanya'nın durumu, İtalya'nın durumu. Bir tarafta Almanya habire üretmiş, hepsinden alacaklı olmuş. Yani neredeyse burada tırnak içinde 2. Dünya Savaşı'nda yapamadığını Almanya ekonomik olarak şu an yapmış. Bütün Avrupa'nın alacaklı olmuş. Neredeyse Avrupa'nın aslında görünmeyen sahibi konumuna gelmiş. Lideri konumuna gelmiş. Ama biz öyle bakmayalım. Avrupa Birliği devam edecek mi? Etmesi de mümkün, etmemesi de mümkün. Çünkü artık çok önemli bir evreye geçiyorlar. Almanya son seçimlerden sonra, ki seçimleri erteledi, masaya şunu getiriyor artık net. Bir, bankacılığı temizleyeceğiz. 1 trilyon euro sermaye eksiği var deniyor. Şimdi yeni stres testleri yapılacak. Şimdiye kadar yapılanlar neydi? Yani sadece bizde sıkıntı yok. O sayın Avrupalı ülkelerde de sıkıntı var. Kamuoyunu bilgilendirme noktasında. Yani bu ekonomi neçede bir oyun. Gücünüz varsa siz oyunla oynarsınız. Kimse size hesap soramaz. O sistem ama yıkılmaya başladığı zaman herkes size hesap sorar Osmanlı örneğinde olduğu gibi. Şimdi Avrupa bir kere o banka sistemini reformize etmek zorunda. Kötü bankaları, iyi bankaları ayırıp hatta şu dendi, daha onun yankıları çıkmadı. Kime bu banka hissedarlarına, bankadan hisse alanlara, bankadan tahvil alanlara, dördüncü aşama bankada parası olanlara. 100 bin euro üzerindeki her para katılacak dendi. Daha şimdi kimse anlamadı. Bugün İspanya'dan anlayanlar parasını çekiyor. Güçsüz ülkelerden güçlü ülkelere doğru bir para, bir mevduat akışı başladı ufak ufak. Henüz hızlanmadı. Yani Avrupa'nın çözmesi gereken çok sorun var. En büyük sorun da bu bankacılığın reformu. Akabinde mali birlik. Mali birlik şu demek en net şekliyle. Ben parasal birliği yaptıysam, tek elden yönetiliyorsam parayı da tek elden yönetmeliyim. İtalya bütçesini yaparken gelip bana danışmalı. Öyle kafasına göre bütçe yapıp, açık verip ondan sonra gelip ECB'den para isteyecek konumda olmamalı. Dünyanın en büyük üçüncü borçlu ülkesi İtalya. Avrupa'nın gizli bombası. En büyük üçüncü tahvil piyasası ve en büyük üçüncü ülkesi. %7'lere çıkmıştı faiz. Apar topar litro ihaleleri düzenlediler. Yerel bankalar kendi tahvillerine olarak faizleri suni olarak buralara getirdiler. Ben şöyle bir dünya düşünemiyorum. Bugün Amerikan 10 yıllıklar 2.80'lerde. İtalya 180. Arada spread 1. 100 bas puan. Olur mu canım? Bu krizdeyken 600 bas puanken hangisi doğru o zaman? 600 bas puan mı doğru? %7,5'lardayken Amerikan faizleri 1,5'tu. Şimdi 2,80-3,80 bir yanlış var. Bu yanlış bir yerde düzelecek. Düzelirken Avrupa olsancıları çok ciddi çekecek. Mühim olan Avrupa halkına bunu anlatmak. Politikacıların sıkıntısı burada. Yoksa politikacılar bunu yapar, geçer. Ama siz bunu halka anlatacaksınız. İşte ulus devlet sürecinin sorgulanması asıl Avrupa'nın demokratikleşme sınavının içinde gizli. İlk orada sınanacak bu iş. Bizim gene Taksim'deki olaylar hafif kalabilir. Biz Avrupa'da da bekleniyor bugün ünlü isimler, analistler, politika stratejistleri vesaire. Baktıkları zaman Avrupa'daki resim çok daha enteresan bir tablo olacak. Ha böylesi bir Avrupa eğer bunu başarır da mali birliği, anayasa birliğini parasal birlikle bütünleştirip tek sisteme doğru geçebilirse zor. Ama geçebilirse evet Avrupa çok kuvvetli bir ülke olacak. Ama kimin yönetiminde? Muhtemelen Almanya'nın yönetiminde. Ve Almanya bu şansı kaybetmemek için elinden gelen tavizi verecek ama sıkılaştırmayı da yapacak. Olmadı mı? O zaman Almanya halkının sorduğu bir soru var. Alman halkının Sayın Merkel'e. Almanya mı? Euro mu? En sonunda biz Almanya derler. Bütün dünyadan alacaklar. Köşeden çekilip zaten Almanya hiçbir şey olmaz. Bir İkinci Dünya Savaşı'ndan, Birinci Dünya Savaşı'ndan defalarca kuvvetli çıkabilen bir ülkeye hiçbir şey olmaz. Bugün Amerika'nın kuruluşuna bakıyorsunuz, Almanya'dan göçen ağırlıklı insanların kurduğu bir yapı. Almanya enteresan bir ülke. Gelelim şimdi Türkiye'ye.
Ordusu yok.
Ordusu da yok, yani ihtiyacı da yok.
Demek ki Amerika'nın orada da bir şeyi var.
Zaten Almanya ile Amerika'yı biz hani düşman gibi gösterirler hep. Ben açıkçası buna katılmıyorum. Çünkü Almanya ile Amerika'nın çıkarları her zaman örtüşür. En derininde. Şimdi gelelim Türkiye'ye.
Türkiye, evet.
Türkiye Avrupa Birliği'ne girmeli mi? Bence girmesine ihtiyacı yok. Zaten plan program da bu değil. Demin Büyük Orta Doğu Projesi'nden bahsettik. Şimdi Türkiye'nin burada önemli bir konumu var.
Küçük bir parantez açıyorum. Biz onu BOP diyoruz ama Büyük Osmanlı Projesi diyoruz.
Yani. Buyurun. Şimdi o projenin içerisinde Türkiye'nin önemli görevi var. Şimdi ikinci cumhuriyet deniyor, o deniyor, bu deniyor. Hatta halifeliği gündeme getiriliyor. İşte Osmanlı dizileri bile belki bir sürpriz değil. Bir şeyleri anlatmak, toplumu hazırlamak vesaire. Yani sosyal mühendislik farklı bir şey. Şimdi İsrail'in Türkiye'ye olan ihtiyacı net. Hatta İsrail'in başka bir iddiası da var. Bugün Amerikan Kongresi'ne gittiğin zaman muhteşem Süleyman'ın resmini görürsün orada. Magnificent Süleyman. Peki neden? Çünkü annesi Hafsa Hatun. Yavuz Sultan Selim'in eşi. Müslüman bir eş ama Yahudi.
Biz onları dönmez kucakladık. Yani değil mi?
Bugün Sarı Selim, Yavuz Sultan Selim'in oğlu, hanımı Nurbanu Hatun yine Venedik'ten gelip bir Yahudi ailenin hani Müslümanlığı benimsemiş ve seçmiş, o ayrı bir şey. Ama baktığınız zaman Yahudilikte zürriyet anneden geçer. Onlar zaten Osmanlı'yı kendilerinden biliyorlar. Ve Türk halkına her zaman sempati beslemişler. Ve dikkat edin bakın Osmanlı geleneğinde Galata bankerlerine kadar uzanan süreçte en büyük imtiyaz Yahudi azınlığa verilmiştir. Ama bu azınlığı kötüye kullanan bir Yahudi toplumu olmamıştır. Osmanlı'nın çıkarları için bir araya gelmiş bir dönem, son dönem bir çılgınlık dönemi yaşanıyor. Yani o faizler, Osmanlı'nın borçlanabilmesi, çünkü artık en büyük sorun orada Osmanlı büyürken kendi burjuvasını oluşturamıyor. Problem burada. Yani tamamıyla gayrimüslimlere ticareti bırakırsanız, kendi Müslüman tüccar bölümünüzü oluşturamazsanız sorun yaşarsınız. Osmanlı o sorunu yaşayıp zaten dağılma sürecine gidiyor. O noktada Türkiye'ye bugün tekrar af dedilen İslam dünyasında, Türk dünyasında bugün 300-400 milyon Türk'ten bahsediliyor komple. Artı bunu MENA bölgesi, Orta Doğu biraz daha aşağı doğru yaydığınız zaman koca bir bölge. Tabii. Şimdi bu bölgenin bir şekilde yönetilmesi lazım. Bu bölgeyi kim yönetecek? Bugüne kadar kim yönetmişti? Başarıyla. 600-700 yıl. Ve iç işlerine karışmayarak merkeze bağlı bir yöntemle. Toprak reformu Osmanlı'nın en önemli reformudur. Ve gittiği yeri belki fethederek almıştır. Fethettiği yere gidip imar etmiştir. Kasasından bir de para harcamıştır. Bölüşmüştür o ganimeti o halkla. Osmanlı'da da böyle kurulmuştur. O Bilecik tekvürü vesaire tekvürler yıkılırken halk istemiştir Osmanlı gelsin diye. Çünkü pazarda vergi vermekten yorulmuş, habire tekvura çalışan bir halk Osmanlı'nın adaletiyle mutlu olmuştur ve Osmanlılaşmıştır hızla.
Bölgenin abisi olmuş.
Yani baktığınız zaman bu tabii gelenek ta şeye kadar gider. Yani çok kökenine indiğimiz zaman o Şeyh Edebalı'nın ötesinde Ahmet Yesevi'nin o kurguladığı düzene kadar gider. Şimdi dolayısıyla bugün Türkiye'de verilen bir görev. Türkiye'nin de bir iddiası. Görev ve iddia çok paralel hale gelmiş durumda. Gören gözler için. Ben Türkiye'nin şu an içinde bulunduğu sıkıntılı sürecin belki bir dönem daha sürüp Türkiye'de sıkıntı yaratacağına inanmakla birlikte uzun vadede büyük resimde baktığımda Türkiye'nin önünü çok açık görüyorum.
Söyle.
Net olarak. Yeter ki biz kendi kendimize bir sıkıntı yapmayalım. Yani en büyük zararı biz hep kendimize verdik.
Hiç sıkıntı yok.
Yeter ki biz artık bu kendi kendimize zarar verme noktasından uzaklaşalım. Eğer bunu başarabilirsek hak verilmez alınır. Biz hakkı çok rahat alırız. Çünkü bunu vermeye de hevesli bir Batı dünyası var. Yani bir Türkiye yoksa ne olacak burada İsrail? Kolay mı öyle? Yani siz Türkiye'yi ortadan öyle iki tane, üç tane senaryoyla, üç tane haritayla bölemezsiniz. Kaç bin yıllık bir medeniyetin devamındaki bir Osmanlı, orada o Mezopotamya'da bir arada yaşamış halkların bugün tekrar dağılıp ne tür bir kaotik ortama geleceğini bugün Batılı uzmanlar bile hesaplayamıyor.
Sömürge olmamış tek ülke biziz.
Her zaman da devlet kurmuş. Çok çabuk devletleşiyoruz. Hiç problemimiz yok. Şimdi böyle bir durumda İsrail ister Türkiye'yi patriotu koymuş. Kendi bizim toprağımıza. Bütünleşmiş idealler bize ters geliyor gibi gözükse de lütfen olayları dramatize etmemek lazım. Yani kimsenin dinine kimse karışmaz bir noktadan sonra siz kendi dininize sahip çıkarsanız. Sıkıntımız mı var ki biz dinimize sahip çıkamama gibi bir kuşkumuz mu var? Ya da değerlerimize ya da servetlerimize. O zaman kendimizi sorgulayalım. Yok bizim öyle bir problemimiz. Bizim problemimiz uzlaşı noktasında. Birbirimizle oturup konuşma noktasında var. Diyalog noktasında var. Eğer diyalog yapabilmeyi bu bir kültür becerebilirsek aynı masada olduğumuzu, aynı gemide olduğumuzu bir anlayabilirsek Türkiye bir Türkiye daha olur. O 2023'te hedeflediği G20'nin içine girmişiz biz. 18. 17. en büyük dünya ekonomisi noktasına gelmişiz. Bunlar sıkıntılarımız var, borcumuz var. Dünyada borcu olmayan ülke gösterim. Amerika borçlarını reel anlamda ödeyemez durumda. Ama ayakta. Borç başka bir şey. Karıştırmayalım olayları.
İşte şimdi demin söylediğiniz önemli. Orada bağnazlık bir engel. Yani bağnaz olmayan Türkiye o yüzden. Yani demokratik yapısı, hukuk devleti, laik olması, özgürlüklere, bireylerin özgürlüklerine gittikçe daha da fazla önem vermesi, bizim dinimiz de bunu emreder zaten. Dolayısıyla insanlara, ülkelere, herkese özgürlüğünü vermesi ve demokrat bir şekilde istediği gibi hür bir şekilde yaşamasına izin vermesi bizim zaten inançlarımızda olan, bize zaten emredilen şeyler. Bizim dinimiz, ahlakımızın gereği budur. Ama işte bunun önündeki bağnaz düşünceler bazen politikalara bile yansıyacak hale gelebiliyor. Dolayısıyla bu yanlış anlaşılmalara sebebiyet veriyor. Yani Amerika'daki, Avrupa'daki algılar farklılaşıyor. Halbuki Türkiye'ye her şeyden çok ihtiyaçları var Batı'nın da. Aynı şekilde Orta Doğu'nun da o derece ihtiyaçları var. Çünkü bizim yapımız güzel. Yani bizim ülkemizde modern bir model var. Demokratik, insan haklarına saygılı, ölçülü, yani gezin bakın görün Orta Doğu'yu. Yani dolayısıyla Avrupa'nın da koptuğu o bağnazlık yapısının Türkiye'de olup olmaması, hakim olup olmaması endişesi taşıdığı için oradan bir tedirginlik oluyor. Bu tedirginlik de kalkarsa dediğiniz gibi Türkiye'nin önünde hiçbir engel olmaz. Zaten Allah'ın inayetinde olan bir ülkedir. Geçmişte 600 yıl onun ayrı bir delili, tarihte bir delildir. Gelecek de aynı şekilde bu niyetlerle, bu gayretlerle şu konuşmalarınız bile bir gayrettir yani bunun için. Yani böyle olur çünkü insanların akıllarını, kalplerini sevgiyi, barışı, doğruluğu, kardeşliği anlatabilmek, onları etkileyebilmek konuşmayla oluyor. Yani yazıyla oluyor. Günümüzde akılları, kalpleri fethetmek. Yani eskiden toprak fethediliyordu. Şimdi akılları, kalpleri sevgiyle, doğrulukla, kardeşlikle fethetmek. O yüzden size de çok teşekkür ederiz. Her gün ekranlarda da belki uzman ekonomist alanda bunu zikrediyorsunuz. Ülkemizin menfaatleri.
Evet, bugün biraz uzmanlık alanımızın dışında da konuştuk. Başka taraflardan da.
Gayet de güzel oldu. Hoş sohbet oldu. Çok teşekkür ederiz. Ama eklemek istediğiniz başka kafanızda bir şey kalmasın. Onları da konuşalım. Programımızın son kapanış dakikalarındayız.
Şunu söyleyeyim. Yani konuşmak keyifli. Böyle bir ortamda. Çünkü bu paylaşmanın sonu yok.
Evet.
Sabaha kadar da sürer. Hatta birkaç günde sürer. Anlatacak da çok şey var ama özet olarak ben şundan yanayım. İlim Çin'de olsa bulun gidin diyen bir peygamberin ümmetiyiz biz. Herkesin inancına saygı duymuş bir peygamberin ve devamında bunu gelenek haline getirmiş ve müjdelenmiş bir Türk toplumunun devamıyız biz. Türkiye Cumhuriyeti ile biz sadece hedeflerimizi Batı ile paralel hale getirdik. Yoksa Türkiye herkesin cumhuriyeti bence herkesin sanıldığı gibi insanların dinine, dinsel bütünlüğüne yapılmış bir darbe olmadı. Bunu iyi irdelemek lazım, bunu iyi anlamak lazım. Yani bugün sizin meclisiniz Cuma günü açılmıştır. Biraz tarihi belgelere okuduğunuzda çok daha farklı şeylere geliriz ama herkesin tabii fikrine saygı duyuyorum. Ama Atatürkçülüğü de fazla bağnazlaştırmamak lazım. Her şeyin bir rasyonel yolu var. Yani neticede ilimle bilim arasındaki denge, materyalistlerle metafizikçiler arasındaki dengeyi bulup bunu sizin kendi dini ritüellerinizle harmanlayabilirseniz hem ahlakı doğru oturtursunuz ki bizim için en gerekli şeylerden biridir bir toplum için. Ahlak varsa doğru ahlak, doğru davranış şekli bir başkasının hakkı yenmez. İşte o zaman şu lobi bu lobi diye tartışmalardan da uzaklaşırız.
Önce ekonomi değil önce ahlak.
Ahlak. Evet. Ahlak olmadan ekonomiden bahsedemeyiz.
Evet.
Çünkü ekonomik gelişme eğer ahlaki dezenformasyona sebebiyet veriyorsa aşırı refah bugün Batı'nın düştüğü sıkıntılara da düşebiliriz. Bugün Batı da kendini sorguluyor. Biz bu hale niye geldik? Uyuşturucu vesaire kullanan bir gençlik, evet. Sıkıntıya giren bir gençlik vesaire. Yani manevi değerlerden uzaklaşmak gibi bir şey algılanmasın. Ama toplamında Türkiye bunun için önemli bir örnektir. Bu ülkede önemli bir potansiyel vardır. Bu ülke yüzyıllarca halifelik etmiş. Yüzyıllarca ilmin, bilimin, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethiyle birlikte merkezi olmuş bir ülkedir. Bu ülkede sadece Müslümanlara değil her türlü bilim adamına yer verilmiştir. İzin verilmiştir, imkan verilmiştir. Daha sonra Türkiye Cumhuriyet'le birlikte belki bir o kaza gibi gösterse de başka hedeflere gene kendi gelenekleri içine gelmiştir. Yoksa bugün Müslüman kalmazdı.
Olur mu? Atatürk'ün vizyonu bu bahsettiğimiz i̇şte birlik beraberliğe yönelik.
Şimdi yani son kelimeler olarak şunu söyleyeceğim. Ben ekonomi okumuş, ekonomiyi bugün medyada anlatmaya çalışan ve ne yapılırsa nereye doğru Türkiye gidebilir noktasında arayış içinde olan bütün arkadaşlarım gibi benim de kaygım elde ettiğimiz şu an şansları kaybetmemek. Madde bir. Türkiye'nin ilk defa hani Sadri Alış'ın bir şey biraz da espri yapalım bir filmi vardı. Bu da mı gol değil? Offside Necmi diye bir filminde. Bu gol olsun. Çünkü Türkiye ilk defa önemli bir yere geldi. Yani biraz daha bir tıkla Türkiye ciddi mesafeler alabilecek bir durumda. Bu kırılganlıklar geçicidir. Hatta bir şanstır. Biz bu imtihanı doğru verebilir, birbirimize kenetlenerek bu imtihandan çıkabilirsek çok kuvvetleniriz. Bazen sıkı o 2001 krizinde anlatmaya çalıştığımız da buydu. O krizi biz çok iyi fırsata dönüştürdük, Türkiye güçlü yaptık. Şimdi bu krizi de çok iyi kullanabilirsek o eksik kalmış demokratikleşmeyi de oturtur, toplumu birbirine bağlayabilirsek Türkiye'nin önü açıktır. Hatta hedeflenenin dahi ötesinde büyüyen bir Türkiye vardır. Ben batılı devletlerin Türkiye'nin düşmanı gibi gösterilmesine devamlı karşıyım. Kendi düşmanımız olmayalım. Asıl sorun kendi içimizdeki diyalog sorundur. Onu çözersek zaten bu ülkeyle kimse uğraşamaz.
İnşallah yapacağız.
Evet. Bir programımızın daha sonuna geldik. Cüneyt Pakso ile beraberdik. Çok güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Diğer programımızda görüşmek üzere.